Ayrım 30. Eskici ve Oğulları. Orhan Kemal. Sayfa 421. 23. Küçük oğul gecenin ileri bir saatinde çatlayacak gibi ağrıyan başıyla kalktı. Su dökmeye gidecekti. Fortlarına basılarak giyilmekten Yemeni'ye dönmüş ayakkabılarını ayaklarına geçirdi, alaçığın kapısına geldi, durdu. Başı dönüyordu. Çömeldi. Başını avuçları içine alarak bir zaman öylece durdu. Uzaklarda acı acı uluyan bir köpeğin sesi geliyordu. Duymadı. Kalkmayı denedi, kalktı. Yarasaların kayan gölgeler gibi doldurdukları aysız, yıldızsız geceye baktı. Bulutlar, kapkara bulutlar, göğü sımsıkı sarmışlardı. Sağda soldaki alaçıkların şurasında burasında yanmakta olan gemici fenerlerinin sarı ışıkları olmasa, iki adım ilerisi görünmeyecekti. Alaçıktan tam çıkacaktı ki, ta alt baştaki alaçıklardan, birinin fenerinden vuran sarı ışıkta bir kımıltı, bir insan kımıltısı fark ederek durakladı. Başının ağrısı, dönmesi yok oldu bir an. Ya da duymadı. Gözlerini fener ışığında sarı sarı aydınlanan sırtın, insan sırtının hareketlerine dikmişti. Şüphelendi. Yerde emekleyerek son derece ihtiyatlı ilerliyordu. Elinde çuvala benzer bir şey. Geldi geldi, alaçıkların arasında gitti. Az sonra tekrar çıktı. Durdu, çevreyi kolladı. Görülüp görülmediğini kontrol ediyor gibiydi. Görülmediği kanısına varmış olacaktı ki gene emekleyerek Zeyneplerin toplanmış kütlü tepeciğinin yanında durdu. Çevreyi gene olanca dikkatiyle dinledikten sonra başladı birlikte getirdiği boş çuvalı doldurmaya. Küçük oğul anlamıştı. Demek Zeynep'le halasının günlerdir iki kat ola ola topladıkları kütlüden çalıyordu. İlkin bağırıp çağırmak, alaçıklarında derin derin uyuyanları uyandırmak geçti aklından. Sonra caydı. Patırdıdan kaçabilirdi hırsız. Yakalanmayabilir, yitebilirdi. En iyisi suçüstü yakalamaktı. Alaçıktan usullacık çıktı. Hırsızın yaptığı gibi emekleyerek Zeyneplerin alaçığı ardını dolandı. Hırsızın yanına geldi. Adamın dünyadan haberi yoktu. Küçük oğul bileğini çevik bir davranışla şıp diye tutuverince neye uğradığını şaşırarak çırpındıysa da kurtaramadı. Yüz yüze geldiler bir an. Ne yapıyorsun lan? Birbirlerini tanımışlardı. Zeynep'in ardında dolanan, kadına rahat vermeyen kara yağız Hasan'dı bu. Omuz silkti. Hiç. Nasıl hiç? Hiç. Hiç ne kelime? Fukaraların kütlüsünü çalıyorsun. Bileğini gene sertçe çektiyse de kurtaramadı. Bırak elimi. Küçük oğul bırakmadı. Büsbütün sıktı. Bırak diyorum be. Bırak işte. Bırak. Bir çekişme, bir küfür, küfürler. Gemici fenerlerinin sarı sarı aydınlattığı sessiz gecenin içinde büsbütün büyüyen sesler. Sonra tokat, sonra yumruk sesleri, artan küfürler. Yataklarından fırlayıp çıkan don paça erkeklerle saçları başları darmadağın kadınların kalabalığı arasında dövüşüyorlardı. Zeynep de ötekiler gibi fırlayıp kalkmıştı yatağından. Uyku dolu, şaşkın gözleriyle dövüşenlere bakıyor, nedenini öğrenmeye çalışıyordu. Ne olmuş? Niye dövüşüyorlar? Henüz kimsenin bir şey bildiği yoktu. Dövüşüyorlardı işte. Kim bilir? Zeynep'in gözü heyecanla inip inip kalkıyordu. Yoksa kendisi yüzünden mi dövüşüyorlardı? Bu aklından hızla geçince korktu. Dile düşmek, rezil olmak vardı sonunda. İstemiyordu. Böyle şeylerin kadını değildi. Yanına sokulan halayı bile fark etmedi. Hala kolunu tutunca büyük büyük açılmış gözleriyle baktı. Niye dövüşüyorlar bunlar? Omuz silkti. Yoksa senin yüzünden mi kız? Bilmiyorum. Kavgacıları ayırmışlardı. İkisi de hırpalanmış, ikisinin de eli yüzü kan içinde. Küçük oğul soluk soluğa. Hırsız diyordu. Kütlü çalıyordu Zeyneplerin harmanından. Gözler Zeynep'e, sonra da harmanlarına çevrildi. Harmanın bir yanında yarı yarıya dolmuş çuval görülünce kalabalığın öfkesi taştı. Ya, demek buydu. Demek kaç vakittir topladıkları malların eksilmesi boşuna değildi. Güneşte kurumuş, kırış kırış bir kalabalık üstüne yürüyünce Hasan da şafak attı. İşin şakası yoktu. Ellerine geçer de Allah'ını seven vursuna giderse hali dumandı. Ani bir kararla fırlayıp bacaklarının gücünce tarlanın içine kaçtı. Alaçıkların şurasında burasında yanmakta olan gemici fenerlerinin örgün sarı ışıklarıyla sırtı aydınlanarak uzaklaşıyordu. Bir süre sonra tarlanın koyu karanlığında eriyip gitti. Bir yaşlı kadın boyu devrilesice dedi. Şöyle bir bakan da baba yiğit der, ummaz. Bir başkası aldı sözü. Ummadık taş baş yarar diye boşuna dememişler. Hele topladığımız kütlelerin azalmasında bir iş varmış. Küçük oğlun çevresi alınmış, minnetle bakılıyordu. Onları hiç ummadıkları bir hırsızdan kurtarmıştı. O olmasa herif daha kim bilir ne kadar çalacak, açıktan para kazanacaktı. Neyse, geçmiş olsun, bir beladan kurtuldun. O da bunu düşünüyordu. Çok şükür dedi, çok şükür Rabbime. Yat kalk dua et oğlana. Zeynep karşılık vermedi. Şöyle bir bakmakla yetindi. Kaç vakittir gözü tutmuyor değildi ama Hasan'ın korkusundan. Birinde bakıyorum o oğlanların alaçığına fazla girip çıkıyorsun demişti. Yani işi uzatırsan külahları değişiriz demek istemişti. Alaçığına girdi. Tekrardan vurup kafayı yattı ama unutamıyordu. Artık Hasan belası kalmamıştı. Tarlaya ilk geldikleri gün yeğenlerini ayna tutturmuş, sonraları ne zaman başını kaldırıp baksa onun bakışıyla karşılaşmıştı. Hele birinde huylanarak hatırladı bunu. Eliyle şehir biçimi öpücük göndermişti. Şehir biçimi, sinemadaki gibi. Babası kamyon kazasında ölmeden önce anasıyla kaçamak gittikleri sinemada saçları sıkı sıkı taralıp parlak oğlanın karşı balkondaki güzel kıza gönderdiği öpücüklerden. Anası ne yapıyordu şimdi ola? Heye, onu bırakıp kaçmıştı ya, büsbütün boş değildi. Anası yeni ere varmıştı. Şoför, gençten, bilekli bir oğlan. Komşular var mı Ayşe demişler, dinletememişlerdi. Oğlan kendinden gençti, yakışıklıydı, çapkındı da. Lakin anası, kahpe diye geçirdi. Azgın kahpe, kocamda ne gördüydüm ki? Ne görüyorsam bunda görüyorum. Yetiştin geldin, senden bana ne? Yarın sen de ere varacaksın, beni düşüneceksin mi? Bir yandan bir yana döndü. Sanki eri düşünüyordu onu. Şunun bunun kamyonunda şoförlük yapıyor, ellerin dediğine göre hırsızlığı yakalandıkça işinden kovuluyordu. Hepsi, hepsi. Ya anasına çaktırmadan kaş göz etmesi ne olacaktı? Birinde musluk başında kıstırmış, ben ananı senin için aldım. Bana he edersen ananı bırakır seni alırım demişti. Duyuracaktı anasına bunu. Lakin acımıştı. Öyle tutulmuştu ki oğlana. Söylese inanmaz, inansa bile kızını haksız çıkarırdı. Kahpe, erimde gözün var. Yanaşmayınca bok atıyorsun. O zamanlar Zeynep, Veli diye birine gönül vermişti. Komşuları Fatma halanın yeğeni. Ne anası vardı, ne babası. Bugün burada, yarın şurada. Bir batar, kara batak gibi 3 ay, 6 ay giderdi. Döndüğü zaman tahta bavulu konu komşuya encik büncük hediyelerle, ağzı da İstanbul, Ankara, İzmir havadisleriyle dolu gelir, gecelerce anlatırdı bunları ballandıra ballandıra. İstanbul'da adalar vardı, boğaz vardı, vapurlar vardı, tepebaşı gazinosu, gazinolar, gezmeler, yemeler, içmeler. Zeynep en çok filmlerin nasıl çevrildiğini merak ederdi o zaman. Veli anlatırdı. Öyle şeyler anlatırdı ki bütün bunların doğru ya da eğriliğini bilmediğinden inanır, kanatlanırdı. Çünkü filmciler Anadolu'lu güzel kızlar istiyorlardı. Zeynep gibi. Zeynep gitse, bir görünse, o saat kapar, dünyanın parasını verirlerdi. Sonra gelsin filmlerde oynamak. Burada kalıp körleneceğine, kendisiyle gelsin, gitsinler İstanbul'a. Filmcilere bir görünsünler, deste deste paraları alıp keyiflerine baksınlardı. Bir kış gecesiydi. Dışarıda şakırtıyla yağmur yağıyordu. Anası eriyle ilk akşamdan kapanmıştı odasını. Yalnızdı. Penceresine bir şeyin çıt ettiğini duymuş, merakla kalkmış bakmıştı. Oydu, Veli. Yağmurun altındaki çinko örtmenin orada, sigarası kırmızı kırmızı yanıp sönüyor. El etmişti. Etmişti ya, olur muydu gitmek? Gitse bir türlü, gitmese bir türlü. Sözlerine inanıyordu Veli'nin. Hoşuna da gidiyordu. Ne diye gitmeyecekti? Ne çıkardı? Anası onu düşünüyor muydu? Yetişip gelmişti işte. Üvey babasının teklifleri, tenhalarda şurasına burasına el atması. Ne de olsa babasıydı. Bir gün koynuna giriverse, bağırsa bile sonunda kendinin suçlu düşeceğini biliyordu. En iyisi bu Veli. Bakalım ne diyecekti. Anasının hingirtisi gelen odanın kapısı önünden yavaşça geçti. Aşağı indi, sonra sokak. Yağmur hala gürültüyle yağıyordu. Koşarak geçti yağmuru. Çinkonun altına vardı. Veli yarım sigarasını yere atıp elinden çekti. Girdikleri yer ahırdı. Boş bir ahır. Duvar yıkıktı. Yıkık yerden gökyüzü, çakan şimşeklerin aydınlattığı çatılar, çinko örtmeler görünüyordu. Veli neler demişti? O direnmiş miydi? Hatırlayamıyordu. Ondan sonrası toz. Birden bir acı, yanan canı, hafif bir çığlık. Daha sonra da Veli'nin kocaman kocaman elleri. Eller kocaman kocaman, içleri nasırlı, üstleri tüylüydü. Okşamasını biliyorlardı. Okşamasını, şurasına burasına dokundukça içini kaynatmasını, gıcıklamasını. Günlerden bir günde korktuğu başına gelip üvey babasını yatağında bulunca bunu hiç unutamıyordu işte. Canavar gibiydi adam. Üstünde soluyordu. Tam zamanında uyanmış, ileri gitmesine meydan vermemişti. Ama gene de uzun uzun boğuşmak gerekmişti. Boğuşurken adamın çıkardığı sesler, yalvarışları. Zeynep, yavrum, evladım Zeynep, Allah'ını seversen, Allah'ını kibriyanı seversen dur. Dur diyorum Zeynep, seviyorum seni. Anan, dünya bir yana, sen bir yanasın. Zeynep, Zeynepçiğim. Düşünde bütün bunları yeniden görüp yaşamaya başlamıştı. Üvey babası yanındaydı. Üstüne çıkmış, zangır zangır titreyerek yalvarıyordu. Zeynep, kurban olurum sana Zeynep. Allah'ını peygamberini seversen dur. Ananın ruhu bile duymaz. İstersen seni alır kaçarım buradan. Zeynep, Zeynep dur diyorum. Anandan korkma, hiç kimseden korkma. Kaçalım Zeynep. İstersen bekle biraz, gidip ananı boğayım. Adam üstünden kalkmış, öbür odaya koşmuştu. Zeynep de ardında. Bağırmak, kıyametleri koparmak istiyordu. Olmuyor, bağıramıyor, sesi çıkmıyordu. Adamın anasını boğduğunu görüyordu oysa. Koşmak, adamı anasının üstünden çekip almak, kıyametleri koparırcasına bağırmak. Olmuyor, olmuyordu. Birden anasının gözleri yuvalarından fırlamış, kocaman kocaman açılmış gözleri. Gözler iki kol gibi uzanmış, gırtlağına sarılmışlardı. Birden gücünün yettiğince bağırmaya başladı. Uyandığı zaman vakit sabaha karşıydı. Yanında hala sarsıyordu. Zeynep, kızım Zeynep. Ha, ne var, ne bağırıyorsun? Kan ter içindeydi. Gülmeye çalıştı. Hiç hala, rüya gördüm de. Dışarıda gök gürlüyor. Çakan şimşekler alacakaranlıkları bir anlık bir maviye boyayıp geçiyordu. Su dökesi de gelmişti. Kalktı. Hala sordu. Nereye kızım? Su dökmeye hala. Halanın da uykusu kaçmıştı. Yatağında oturuyor, yağmurun yağmasını düşünüyordu. Yağ verirse ne yaparlardı? Gerçi her yıl böyle yağar, ortalığı sel sele verirdi ama gene de alışkın olmanın faydası yoktu. Kalktı, alaçığın kapısına çıktı. Şehrin bulunduğu uzaklarda yeni bir şimşek çakmış, gök gürlemeye başlamıştı. Ardından ikinci bir şimşek daha yakınlarda çaktı ve gök bir öncekinden daha yakından gürledi. Demek yağmur bulutları hızla yaklaşıyordu. Üçüncü, dördüncü, beşinci şimşekse tam tepede çaktı ve gök gürültüsü derin uykuların içinde olanca korkunçluğuyla çatırdadı. Artık işin şakası yoktu, yağmurdu. Gelmişti. Ortalığı sel sele verecekti her yılki gibi. Bir anda alaçıkların kapılarından kadınla erkekli, genç ihtiyar, çoluk çocuklu bir kalabalık dışarı fırlamış, yağdım yağacak yağmurun inmesi bekleniyordu. Bekleniyordu ya, niye? İnecekti işte neredeyse. Ne duruyorlardı? Alaçıklardaki çullar, çuvallar alınıp tekrardan çıkıldı. Toplanmış kütlelerini korumalıydılar. Korumalıydılar ya, korumaya vakit kalmadı. Yağmur oluklardan boşanırcasına inmeye başladı. Ortalığı anında sel sele veren, alaçıkların altını üstünü getiren, tekmil yatak, yorgan, kapkacak, üst başları çıplak ovadan farksız bırakıveren bir yağmur. Sık sık çakan şimşekler ortalığı mavi mavi aydınlatıyor, gök uzaklaşarak gidiyordu. Çocuk büyük herkes hırsla inen yağmurun altında sırılsıklam titreşiyor, büyümüş gözlerle havaya, uzaklaşarak çakmakta devam eden bulutlara bakıyorlardı. Bu bakışta merhamet dilenen bir şeyler vardı. Bütün bunların sanki bir sahibi vardı da acıkan, üşüyüp titreşenlerin dilinden anlar, yalvarınca rahmetini keser, ıstıraplarına son verirdi. Şimşeklerle gök gürültüleri köyün bulunduğu yana iyice kaymıştı. Yağmur dindi, bulutlar sıyrıldı. Tek tük yıldızlar yaz sabahlarındaki gibi bütün olanlardan habersiz, sönmemeye çalışarak parıldamaya koyuldular. Zeynep yanlarındaki alaçığa şöyle bir baktı. Hiçbir kımıltı yok gibiydi. Az yaklaştı, kapıdan baktı. Vardı, orada da kımıltı vardı. Ağlaşan çocuklar, belki de büyükler. Bir erkek sesi iri iri söyleniyordu. ''Aa, kalk aa!'' Kulak verdi. ''Tamam, inleyen bir başka erkek sesi. Bırak!'' diyordu. ''Bırak Ali, gebereceksek bir an önce geberelim. Aa, kurban olayım aa. Öyle konuşma, çocukların ağlaşıyor.'' Yavrularım, talihsiz yavrularım. Ağlayan, hıçkıra hıçkıra ağlayan bir erkeğin sesi. Dayanamadı. Çocukların babasının kaç vakittir sıtma, dizanteriden yattığını, hatta babalarından abdest bozarken kan geldiğini oğlu Cavit'ten işitmişti. Daldı içeriye. Bir kıyıda yanmakta olan küçük gemici fenerinin ölgün sarı ışığında yataklar, yorganlar, insanlar sırılsıklamdı. Kendisine ilk günler boyuna ayna tutan Ayşe, sofralarında karnını pervasızca doyuran lafa ağzında Cavit, zayıflıktan canlı cenazeye dönmüş ana, ananın kucağında sırılsıklam en küçük. Küçük oğul Zeynep'i görünce ayağa kalktı. Buyur, ne var, ne oluyor ana? İç çekti. Çocuk gibi ağlıyor işte. Her zaman bana övdü, o verirdi halbuki. Büyük oğul bunları duyunca hala mosmor burnuyla çirkin çirkin bakarak kalmadı dedi. Öğüt verecek halim kalmadı. Pilim tükendi. Öldüm ben. Biz öldük. Hepimiz öldük sayılır. Bize mezar olacak Çukurova toprakları. Küçük oğlun Zeynep'in gözleri yaş yaş. Aa, kurban olayım aa. Yavrularım, sizi öldürmek için getirmişim buralara yavrularım. Yüzü koyun kapandı sırılsıklam yastığa. Omuzları sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Çocuklar da sesli birer ağıt tutturmuşlardı. Cavit babasına koştu. Üstüne kapandı. Babacığım. Ayşe yanına geldi. Babacığım, bizi kime bırakacaksın? Bir an başını kaldırdı. Allah'a dedi. Varsa ona bırakıyorum sizi yavrularım. Sıtma, dizanteri, şimdi de yağmur sinirlerini adam akıllı bozmuş, sarhoşa döndürmüştü. Uzun uzun ağladıktan sonra titreyerek doğruldu. Gözyaşlarını ellerinin tersiyle silerek Ali dedi ciddi ciddi. Kardeşim, ben ölürsem beni şu tarlanın bir kenarındaki hendeğe gömün. Şehre götürmeyin. Yük etmeyin beni. Değmez. Ali hıçkırarak sözünü kesmek istedi. Ama o elinin güçlü bir davranışıyla susturdu. Her şeyi açık açık konuşma zamanı geldi. Çocuklarımı, karımı yüzüstü bırakma Ali. Öte bellerimizi sat sav, çocuklarımı şehre, dedelerine ne yap yap götür. Bunu, sırf bunu istiyorum senden Ali. Zeynep de ağlıyordu ama ağlamayla elden ne gelirdi? Belliydi. Hasta olduğundan böyle konuşuyordu. Çocuklarını, karısını boş yere üzüyordu. Aileden biriymiş, hem de sorumlu biriymiş gibi çıkıştı. Ayıp ağa, ayıp. Sen şimdi onlara kuvvet vereceksin. Yazık değil mi ağlayıp üzüyorsun? Heye, ölüm Allah'ın emri. Kimin kimden önce öleceği belli olmaz. Ama gene de insan ölümü akla getirmemeli. Çocuklara döndü, ellerinden tutup tutup kaldırdı. Hadi bakayım siz dışarı, hadi hadi hadi. Büyük oğlun kupkuru kalmış karısına yaklaştı. Sen de abla. Şaşılacak bir şey, ağlayanlar susmuş, Zeynep'in dediğini yapmaya savaşarak ard arda dışarı çıkıyorlardı. Büyük oğul bile ağlamıyordu artık. Şaşkınlık içindeydi. Kardeşine baktı bir an. Bakıştılar. Zeynep bütün bunların farkında bile değil, ıslak yatakları, yorganları, yastıkları katlayıp katlayıp dışarı götürüyordu. Sabah iyice olmuştu. Doğudaki uzak dağların dorukları pembeleşmişti. Az sonra doğacak güneş hayattı. Odunsuz kömürsüzlerin sahibiydi. Doğacak, ıslak dünyayı kavrayıp kurutacaktı. Öyle de oldu. 2 saat sonra kıpkırmızı bir güneş, tarla kıyılarına serilmiş yataklar, yorganlar, yastıklar, giysiler, tepe tepe toplanmış tohumlu pamuklarla birlikte tüm ovayı kavramış, duman duman, buğ buğ kurutuyordu. Küçük oğulla Zeynep yatakların yanında çoktan anlaşmışlardı. İçini derdi derdi çeken küçük oğul, "Demek," dedi, "Allah'tan başka kimsen yok şimdi." "Yok, tek başımayım. Pamuktan sonra nereye, kimin yanına sığınacağımı bile bilmiyorum. Dünya kötüye kesmiş, insanlara güvenilmiyor. Kime canım desen, canın çıksın diyor." Ali duymuyordu. Nasıl olsa bir kadın lazım değil miydi? Anasının istediği zengin kız bakalım bunun kadar cefakâr, bunun kadar harbi çıkacak mıydı? Hem canım nesine gerekti anası babası? Bundan böyle gün kazanıp gün yiyecek bir işçiydi. Karısının da kendi gibi kafasına uygun olması gerekti. Belki de birlikte çalışır, kazanır, birbirlerine yük olmazlardı. Aklından geçenleri söylemek için gözlerini kaldırınca Zeynep'in bakışıyla karşılaştı. Güldüler. Sonra genç kadın başını yavaşça eğdi. Ali'nin içi kaynıyordu. Islak sırtı güneşte kurumuştu. Tatlı tatlı yanıyordu. Kadının eli çarptı gözüne birden. Şalvarının dizinde toz topacık, bembeyaz. Elini uzatıp tutuverdi bu beyaz, bu uslu eli. El uysaldı, kaçmadı. Yabancı elin okşamalarından ürkmedi de. Sonra öteki el geldi. Uysal, beyaz eli aldı. Avuçları arasına çekti. Sıcacıktı bu el. İncecik bir gümüş halka geçiriliydi. Yüzük gibi. Genç adamın parmakları bu halkayı çıkardı. Kendi parmağındaki yer yer kara halkayı çıkarıp taktı. Bol gelmişti biraz ama ne zarar? Zeynep, "Getir benimkini de ben takayım," dedi. Ali az önce genç kadının parmağından çıkardığı gümüş halkayı uzattı. Kadın aldı. Genç adamın bakır halkadan boşalmış parmağına takmayı denedi. Bu parmak kalındı. Halka girmiyordu. "Buna tak. Sol elinin serçe parmağı." Genç kadın, genç adamın sol el serçe parmağına gümüş halkayı taktı. Tatlı tatlı bakıştılar. Kadın, "Benim sahibim," demek istiyordu. Erkek bunu sezdi. Konuşmadan bakışların, davranışların yardımıyla anlaşmışlardı. Dünya silinmiş, yalnız onlar vardı sanki. Ne pırıl pırıl güneşin altında yeşilli, kırmızılı, mavili uçuşan tarla kuşlarının farkındaydılar, ne de bir kıyıdan onları seyreden Cavit'in. Elleri birbirlerinin ellerinde tatlı tatlı bakışıyorlardı. Cavit usulcacık kalktı, ince bacaklarıyla babası gelin yanına heyecanla geldi. Haber verdi. "Baba!" Büyük oğul çoktan kurumuş yorganını aralayıp oturduğu yerden isteksizlikle baktı. Ana da yanındaydı, yanı başında. Bir deri bir kemik oturuyordu. Heyecanla kopup gelen oğluna bakmadı bile. Öylesine canının derdine düşmüştü. Cavit bir çırpıda anlattı. "Emmim var ya, Zeynep ablanın parmağına kendi yüzüğünü taktı. Zeynep abla da kendininkini ona." Kucağında en küçük kardeşiyle Ayşe ilgilendi. "Sahi mi? Ne zaman?" "Demin." "Niye taktı?" "Taktı işte. Ne bileyim ben." Büyük oğul duymuş, üstünde durmamıştı. Anaysa duymamıştı bile. Oğlunun sözleri kulağına girmiyor, kulakları uğulduyordu. Midesi de bulandığından gözlerini açmıyor, güneşin altında yıkanmış, tertemiz pamuklara, kahverengi toprağa, börtü böceğe, kuşlara bakmıyor, bakınca bulantısının artacağını biliyordu. Ayşe merakla sordu. "Sonra ne oldu?" Cavit oracıkta dağınık sarı çiçekler açmış, deve otlarından birini kopardı. "Hiç." Ablası kurnaz kurnaz gülüyordu. Yanına gitti. "Ne gülüyorsun? Başka bir şey olmadı mı?" "Bir de elini tuttu emmim." "Öptü mü? Hadi be sen de." Ta karşı hendeğin başındaki kendi akranı çocukların yanına koşarak gitti. Bugün çalışmadıkları için çocuklar kendi aralarında toplanmış oynuyorlardı. Cavit yanlarına sokulunca hiç yadırgamadan baktılar. Sonra işlerine koyuldular. Ellerinde deve otları akrep yuvalarına sokup sokup çekiyorlardı. Cavit az daha sokuldu. "Ne yapıyorsunuz?" Başı kemreyi bağlamış Kel Ahmet, "Akrep çıkarıyoruz," dedi. "Akrep mi? Ne akrebi?" "Kara kuru bir oğlan, ananın akrebi," dedi. Çocuklar gülüştüler. Bir başkası yuvaya deve otu çöpünü sokup çekerken kışkırttı. "Aha, ananın akrebi diyor." Cavit üzerinde durmadı. "Desin, anamın akrebi yok ki." Kışkırtıcı ucunu bırakmadı. "Ahmet, anasının akrebi yokmuş ha." "Yok ya, var mı lan?" "Var ya." "Yok, var işte, sor da bak. Sen benden iyi mi biliyorsun?" "Biliyorum tabii, yok da nereden işiyor?" Tam bu sırada Keli Ahmet deve otunu deliğe sokup çektiği sapını hırsla çevirince kocaman kapkara bir akrep dışarı çıkıverdi. Otu kıskaçlarıyla öyle bir ısırmıştı ki çocuklar heyecanlandılar. Kel cebinden çıkardığı kibrit kutusuyla ayağa fırlamıştı. ''Hadi getirin dövüştürek.'' ''Hadi.'' Cavit korkuyla az geriledi. Kibrit kutusundan çıkanla delikten çıkarılan iki akrep güneşin altında hala nemli kahverengi toprağa konuldu. Hayvanlar diken gibi sert kıskaçlarını açıp kapayarak yaklaştılar ilkin. Sonra ağır ağır birbirlerine sokuldular. Durdular. Kıskaçlarıyla sanki konuşuyorlardı. Kıskaçlar birbirine değdi, geriledi, tekrar değdi. Kollar açılıp kapanıyor, birbirlerine yaklaşıp uzaklaşıyorlardı. Birden öfkelenmiş iki pehlivan gibi kucaklaştılar. Arka kuyruk heyecanla titreyerek kalkıp iniyordu. Birbirlerini bir süre tartıktan sonra sımsıkı kucaklaştılar. Ve kuyrukları birbirlerinin sırtına sertçe indi. Çocuklar birbirlerini aynı anda sokup zehirleyen akreplerin dövüşünden heyecanlanmış el çırpıyorlardı. Ulan amma da kapıştılar ha. Benimki seninkinden daha kuvvetli. Hadi be sen de. Kuvvetli ya. Deminki kışkırtıcı gene Cavit'e takıldı. Ananda da böyle kıskaç var işte. Cavit, senin ananda da var dedi. Benim anam ölmüş oğlum. Senin anan gibi. Çok ayıp bir laf söyledi. Cavit hırsından ağlayacak gibi oradan uzaklaşırken kışkırtıcı nemli bir kesek parçası aldı. Cavit'in arkasından fırlattı. Fırlattı ama kesek kulağının dibinden hızla geçti. Değmedi. Gün tepeye yükselmişti. Ali ile Zeynep hala oturuyorlardı. Bir ara halanın sesi duyuldu. Zeynep! Zeynep! Zeynep döndü. Sesin geldiği yana baktı. Hala el ediyordu. Geliyorum hala, geliyorum dedi. Ali'nin elinden elini kurtarmak istedi. Gidip bakayım niye çağırıyor. Geleceksin mi gene? Gelirim. Ardından uzun uzun baktı. Kara şalvarına sokulu entarisi, yürürken iki yana tatlı tatlı kıvrılan kalçaları, boyu, posu. Ne olursa olsun alacaktı. Değil anası babası, dünya dünyaya geçse. Anam ne karışır, babama ne? Yaşayacak onlar mı? Vız gelirler. Zeynep alaçıklarından içeri girince hala endişeyle sordu. Sabahtan beri çene ha çene. Ne bitmez şeymiş bu? Ne konuştunuz böyle uzun uzun? Genç kadın iştahlı iştahlı güldü. Hala şüphelendi. Alaçığın yanındaki ocakta pişirip içeriye getirdiği pilav tenceresinin kapağını açtı. Kapağı bir kıyıya koydu. Ha? Sıcacık bulgur pilavının dumanı tütüyor, alaçığa iştah veren bir koku yayılıyordu. Tekrarladı. Öyle mi kız? Zeynep onu düşünüyordu. Dalmıştı. Ne be? Niye cevap vermiyorsun? Aman sen de. Genişçe bir bakır kap aldı. Tencerenin başına çömeldi. Hala sadece bakıyordu. Göz göze geldiler. Zeynep gülüverdi. Hala gülmüyordu. Ne güldün? Yasak mı var? Oğlanla uzun uzun ne konuştunuz dedim. Cevap vermedin. Şuraya pilav koy hele de sonra. Ne olacak? Yiyeceğim. Çok değil mi koca kap kız? Bugün çok acıktım da. Hala tahta kaşıkla pilav koyarken Zeynep'in sabrı taşarak kaşığı elinden aldı, çabuk çabuk koyup tepeleme doldurdu. Sonra da kaşığı uzattı. Al. Kime gidiyor o pilav? Hiçbir karşılık vermeden kalktı. Elinde tepeleme dolu pilav kabı alaçıktan çıktı. Hala işi seziyordu ama gene de kalktı. Alaçığın kapısına gitti. Dışarıya usullacık baktı. Aklına gelen gibi o alaçığa gitmişti. Kendi kendine bir şeyler ölçüp biçerek içeri çekildi. Kancık, kahpe dölü. Güya kocadan nefret etmişti. Eder miydi hiç? Edebilir miydi? Aklına yatan birini bulunca... İyi ama aklına yatan o oğlan iyi bir mal mıydı bakalım? İş bilmezsin, acından nefese kokanın biri. Bu karı kancık takımında da gerçekten akıl yoktu. Kanlarının en kaynadığı bir sıra demek karşılarına iç çıksa iç çekti. Aklından hacısı geçti. Maripliydi adam. O zamanlar 25'inde var mıydı? Kadir'i şeyhi, Kadir'le evli oldukları yıllar Ceyhan'da. Herif avurduna şiş sokar, yılanları, akrepleri eliyle tutar, sabahlara kadar zikrederdi. Pek öyle yaşlı da değildi hakçısı. Hakkından geliyordu. Öyle olduğu halde bir gün Caynak mahallesindeki kerpiç evlerine misafir gelen Maribi hocayla... Ama suç kendisinin miydi? Herif gece yarısı kalkıp gitmiş, misafirle yalnız bırakmıştı. Genç kadın, taze kadın, kanı oynuyor. Tıpkı Zeynep gibi. Herif de dili güllünün biri. Esmer, kırış kırış yüzünden tatlı bir gülümseme geçti. Sonra kalktı. O geceyi misafirle yaptıklarını unutmak için gitti, bir kap aldı geldi. Bir de salata yapsa mıydı? İyi olurdu. O kadın, o deli karı da salata yapsaydı bari. Yapıyordu. Bir kenardaki sepetten küçük küçük cırtatan domatesler, soğan muğan almış, bir başka kaba doğruyor, Ayşe ile konuşuyorlardı. Emmim, yüzüğünü senin parmağına niye taktı? Bilmem. Sen de seninkini onun parmağına takmışsın. Ne biliyorsun? Cavit söyledi. Gülerek çevresine bakınan Zeynep, Cavit'i bulamadı. Kaynı bunu hazla düşündü. Kaynının karısı, kaynının en küçük oğlu serilmiş ölü gibi yatıyorlardı. Başka ne söyledi? Zeynep ablam emmimin avradı olacak dedi. Zeynep utandı. Ayşe dayattı. Olacan değil mi? Ha Zeynep abla, olacan mı? Emmin bilir. Emmin bilirse tamam, o seni seviyor be. Hani ilk geldiğiniz gün sana ayna tuttuydum ya. Hep emmim zorluyordu. Biliyorum. Emmimin avradı oldun mu sana yenge diyeceğim. Yengem olacan değil mi? Ha Zeynep abla, olacan değil mi? İçeriye Cavit girdi. Alaçığın havasını kokladı. Oh dedi, pilav. Yanlarına geldi. Doğranmış domateslerden birini aldı, ağzına attı. Ayşe pırıl pırıl gözleriyle müjdeyi verdi. Zeynep abla yengemiz oluyor ha. Cavit şaşmadı. Biliyorum, bizden duyup bize mi satıyorsun? Bir domates daha aldı. Ayşe pislik yapma dedi. Çeyrek saat içinde sıcak bulgur pilavı, yanında salata hazır olmuş, büyük oğlunun yatağı önüne serilen sofra bezinin üzerine konmuştu. Ekmek dedi, Cavit kesti attı. Ekmeğimiz biteli çok oluyor. Fırladı, bir koşu kendi alaçıklarına gitti. Hala oturmuş, tek başına yemeğini yiyordu. Hiçbir şey sormadı, o da dönüp bakmadı bile. Ekmek bohçasından katlanmış, ıslak yufka ekmeği dürümlerinden 3-4 tane aldı. Geldiği gibi koşarak öbür alaçığa vardı. Küçük oğul da gelmiş, sofraya bağdaş kurmuştu. Ekmekleri görünce yaşa dedi. Yaşa Zeynep. Zeynep memnun, güldü. Cavit, yengemiz gibi var mı dedi. Hep güldüler. Şımaran Cavit ekledi. Emmi, yengem ne vakit hep bizde kalacak? Küçük oğul karşılık vermemek için ağasının yatağına yanladı. Başladı sarsmaya. Aa be, kalk pilav yiyelim. Kalk kardeş. Zeynep de büyük oğlun karısının yatağına gitmişti. Abla, kalk abla. Kalk da iki lokma bir şey yiyelim. Bütün sarsmalar, tadı diller boşunaydı. Öylesine dalmış yatıyorlardı ki. Cavit dayanamadı. Kaşığa sarılarak pilava dalarken, dedi, onları mı bekleyeceğiz? 30. ayrımın sonu. Sayfa 442.